Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı Kârilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Kâriya suresini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. El-Kâri'a. Mel-Kâri'a. Ve mâ edrâke mel-Kâri'a. Yevme yekûnun nâsu kel وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما صدق الله العلي العظيم.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Başa çarpıp patlak verecek olan kıyamet. Nedir o çarpıp patlak verecek olan? Sana o çarpıp patlak verecek olanı bildiren nedir? İnsanların her yana dağılmış pervaneler gibi olacakları gün ve dağların da etrafa saçılmış renkli yünler gibi olacakları gün. İşte kimin tartıları ağır basarsa artık o hoşnut olunan bir yaşama içindedir. Kimin de tartıları hafif kalırsa artık onun da anası hafiyedir. Onun ne olduğunu sana bildiren nedir? O oldukça kızgın bir ateştir. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında Kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında, orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyon üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 9 Mehr 1400, Hicri Kamer'i 24 Safer 1443 ve Miladi Takvim'de 1 Ekim 2021 Cuma. Değerli dinleyiciler, bu akşamki yayınımızda önce az sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından Sayın Burhan Hişmeti ile Aliyev'in İran karşıtı açıklamaları etrafında yapılan röportaj, Filistinli çocuklarla dayanışma günü, Dünya Yaşlılar Günü ve 15 yaşındaki büyük insan Ali Lendi isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım Ahmet Eş. Akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar.
İran Kara Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Kiyomez Haydari, terör rejimi İsrail'in bölgedeki faaliyetlerini dikkatlice izliyoruz dedi. Tuğgeneral Haciri, ortak sınırlarda Siyonistlerin varlığı kabul edilemez derken Hüseyin'i Hayber Fatihlerin tatbikatı Siyonist rejim İsrail'e bir uyarıdır dedi. Hatipzade, ırkçı İsrail'in bölgedeki varlığı istikrarsızlığın ana sebebi derken İran Büyükelçisi Siyonist İsrail rejiminin bölgeyle ilgili rüyası asla gerçekleşmeyecek dedi. Erdoğan, ya uçaklarımızı verecekler ya da parayı diyerek Amerika'yı eleştirdi. 50 bin kişi cuma namazını Mescid-i Aksa'da kıldı. Şimdi haberler.
İran ordusu Kara Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Kiyomers Haydari, Hayber Fatihleri tatbikatı sırasında yaptığı açıklamada Siyonist rejim İsrail'in bölgedeki gayrimeşru varlığını ve buradaki faaliyetlerini tamamen izliyoruz dedi. İran ordusu Kara Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Kiyomers Haydari, bugün ülkenin kuzeybatı bölgesinde düzenlenen Hayber Fatihleri adlı askeri tatbikat hakkında yaptığı açıklamada, bu tatbikat bölge ülkelerinde önemli sayıda IŞİD teröristinin yanı sıra Siyonist rejim unsurlarının varlığı nedeniyle özel bir hassasiyete sahiptir. IŞİD, Ermenistan-Azerbaycan Cumhuriyeti İhtilafı sırasında bölgedeki ülkelerden birinin daveti üzerine bölgeye girmişti. Onların bölgeden ayrılıp ayrılmadıklarından emin olmadığımız için bu tatbikatla onlara bir mesaj gönderilecek. IŞİD üyeleri ve Siyonistler bölgede yerleri olmadığını ve İran Silahlı Kuvvetleri'nin gördüklerini her yerde onlara karşılık vereceğini bilmelidir dedi. Siyonist rejim İsrail'in bölgede güvenliğini bozduğunu belirten Tuğgeneral Haydari, Siyonist rejimin bölgedeki gayrimeşru varlığını ve buradaki faaliyetlerini tamamen izliyoruz ifadesini kullandı. Tuğgeneral Haydari, ordu ve kara kuvvetleri tarafından yapılan tüm teçhizatın bu tatbikatta kullanılacağını ifade etti. Tuğgeneral Haydari, tatbikatta uzun mesafe uçağın uzun menzilli İHA, savaş ve savunma alanındaki etkili olan elektronik savaş sistemleri ve Savunma Bakanlığı tarafından tasarlanarak üretilen 4 yeni kazanım test edilecek ifadelerinde bulundu.
İran ordusu Hazreti Veliasr İHA grubu komutanı İran'da kullanılan tüm İHA'ların yerli ve İranlı gençler tarafından yapıldığını söyledi. Tuğgeneral Şahram Hasan Nejat bugün İran'ın kuzeybatı bölgesinde Hayber Fatihleri adlı tatbikat kulesinde İran'ın keşif ve muharebe dronlarının inşasında önemli ilerleme kaydettiğini belirterek keşif ve gözetleme insansız hava araçları kullanılarak Hayber Fatihleri büyük tatbikatının ilk kısmını gerçekleştirdik dedi. İran ordusu İHA Birliği Komutanı bu tatbikata dikkat çeken bir nokta İran ordusu tarafından tatbikat sırasında kullanılan keşif İHA'larının ve tüm bilgilerin anında komuta merkezine gönderilmesidir dedi.
İran İslam Cumhuriyeti Parlamento Başkan Yardımcısı İran İslam Cumhuriyeti Ordusu'nun Hayber Fatihleri tatbikatını Siyonist rejim İsrail'e bir uyarı olarak nitelendirdi. İran'a göre İran Meclis Başkan Yardımcısı Seyyid Muhammed Hüseyin'i bugün Twitter'da yaptığı açıklamada ordu tatbikatının başlığı oldukça akıllıca seçilmiş. Zira Peygamber Hayber'i fethederek Yahudi liderlerin komplosunu engelledi dedi. İranlı yetkili açıklamasının devamında şu cümleye yer verdi. Hayber Fatihlerinin tatbikatı aynı zamanda Siyonist rejime İran İslam Cumhuriyeti sınırlarında bir hata yaparsa böyle şok edici bir tepkiyle karşı karşıya kalacağına dair bir uyarıdır.
İran ordusu Kuzeybatı Bölge Karargahı Komutanı Tuğgeneral Ali Hacıru, komşularımızla ortak sınırlarımızda yabancı ve Siyonist unsurların varlığına müsamaha gösteremeyiz dedi. Tuğgeneral Ali Hacıru bugün Hayber Fatihleri tatbikatı sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada dost ülkeler bilsinler ki İslam ülkeleri ile bölge halkları arasında görüş ayrılığı yoktur ve bu farkı bölmeye ve sömürmeye çalışanın gaspçı Siyonist İsrail rejimi olduğu bilinmelidir dedi. Tuğgeneral Hacıru, İran'ın her türlü işgale ve sömürüye karşı kararlı bir tutum sergilediğini belirterek, bugün kurtarılmış bölgelerin barış, güvenlik ve yeniden inşası ile Siyonist rejimin bölgene atılmasının zamanıdır. Bölgedeki şeytani Siyonist rejim fitne ekmek ve fitne dalgasını savurmak ister ve biz bölgenin İslam ülkeleri farkındalık ve beraberlikle barış ve istikrar dolu bir bölgeye sahip oluruz dedi. İran Kuzeybatı Bölge Karargahı Komutanı tatbikatın mesajının İslam ülkeleri arasında barış, güvenlik, birlik ve kardeşlik olduğunu belirtti.
İran Devrim Muhafızları Kara Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Pakpur, komşu ülkelerin sınırlarında herhangi bir değişikliğin önlenmesi İran İslam Cumhuriyeti'nin ciddi bir stratejisidir dedi. Teslim Haber Ajansı'na göre Tuğgeneral Muhammed Pakpur, sınırların ve sınır bölgelerinin güvenliği için sürekli bakımın önemine ve gerekliliğine değinerek, çeşitli tatbikatlar yapmak ulusal güvenliği güçlendirir ve istikam milli güvenliğin bir parçasıdır, dedi. Devrim Muhafızları Kara Kuvvetleri Komutanı ayrıca şöyle dedi. İslam Cumhuriyeti ile dost ve komşu ülkelerin sınırlarının güvenliği birbiriyle bağlantılıdır ve bu konu İran için çok önemlidir. Tuğgeneral Pakpur, savunmasını geliştirmek için tatbikat yapmak isteyen her ülkeye devredilemez bir egemenlik hakkı olarak saygı duyuyoruz, dedi. Devrim Muhafızları Kara Kuvvetleri Komutanı, üçüncü ülkelerin etkisi altındaki bazı ülkelerin İslam Cumhuriyeti'nin muharebe birimlerinin hazırlığının iyileştirmesi konusunda gerçekçi olmayan ve kışkırtıcı açıklamalar yapmasını, ayrıca İran'ın eylemlerine zarar vermesini kabul edemeyiz, dedi. Pakpur, İran'ın komşu sınır bölgeleri ve bölge için güvenli ve emniyetli bir ortam olmasını beklediğini, bu nedenle Siyonist rejim gibi Müslüman milletlerle olan komploları ve kinleri kimseden gizlenmeyen yabancı bir unsurun bölgenin yararına olmayacağının bilinmesi gerektiğini söyledi.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, ırkçı İsrail rejiminin bölgedeki yıkıcı varlığının istikrara kavuşturulmasına dair her türlü girişimi bölgenin gerilimi ve güvensizliği artırmaya yönelik olduğunu belirterek bu durumu kınadı. Hatipzade, ırkçı İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid'in Bahreyn'e yaptığı ziyaretle ilgili olarak Bahreyn yöneticilerinin Siyonist rejimle ilişkileri kamuoyuna duyurma konusundaki küçük düşürücü eylemini hatırlattı ve işgalci rejimin Kudüs'teki tutumuna karşı çıktı ve Bahreyn rejimini şerefli Bahreyn halkının isteği doğrusunda hareket etmeye çağırdı. Said Hatipzade, Siyonist rejimin mazlum ancak dirençli, kararlı Filistin halkına karşı işlediği gönük cinayet ve suçların Bahreyn yöneticileri tarafından görülmemesinin esef verici olduğunu belirterek, bu tür eylemler Siyonist rejimin meşruiyetini arttırmayacak ve dünya Müslümanlarının ilk kıblesi olan Kudüs'ün kurtuluşu idealini etkilemeyecektir, dedi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, bu kara lekenin Bahreyn'in yöneticileri üzerinden asla temizlenmeyeceğini belirterek, bölge halkı Siyonist rejimle ilişkilerin normalleşmesi sürecine karşı çıkmaya devam edecek, dedi.
İran'ın Bakü Büyükelçisi Seyit Abbas Musevi, Siyonist İsrail rejiminin Bakü Büyükelçisi'nin açıklamalarına tepki göstererek ırkçı rejimin bölgeyle ilgili rüyalarının gerçekleşmeyeceğini söyledi. Seyit Abbas Musevi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, biz tüm Yahudilere, Hristiyanlara ve diğer ilahi dinlere inananlara özel saygı duyuyoruz. Fakat Azerbaycan Cumhuriyeti ve Filistin'in her zaman için İslam ülkeleri kalacaklarından eminim, dedi. İran Büyükelçisi Musevi, bölgenin yeniden barışı, aydınlığı, refahı ve bir arada yaşamayı görmesi çok uzun sürmeyecektir, dedi. İran Büyükelçisi, sahte rejim İsrail'in kurulmasının hemen ardından bölgenin savaşa ve karanlığa gömüldüğünü, bölgenin bir kez daha barışı, aydınlığı, refahı ve tüm ulusların barış içinde bir arada yaşamasını göreceğini yazdı. Siyonist rejimin Bakü'deki Büyükelçisi George Dick, yalan ve asılsız açıklamaların devamında İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı asılsız iddialarda bulunmuştu.
İran'ın Azerbaycan Cumhuriyeti Büyükelçisi, İran Büyükelçiliğine saldıranların yakalanıp yargılanmaları gerektiğini bildirdi. İran'ın Azerbaycan Cumhuriyeti Büyükelçisi Seyit Abbas Musevi bugün İran Ajansı'na yaptığı açıklamada şöyle dedi. İran İslam Cumhuriyeti'nin Bakü Büyükelçiliğine dün gece yapılan saldırı ve saygısızlık ile yoğun protesto ve resmi takibin ardından diplomatik polis ve Azerbaycan Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı İran Büyükelçiliği'nin 4 saldırganını teşhis ederek gözaltına aldı ve sorguya çekti. İran'ın Bakü Büyükelçisi, İran İslam Cumhuriyeti Büyükelçiliği'nin sonuç alınıncaya kadar ve failler cezalandırılıncaya kadar konunun takipçisi olduğunu bildirdi.
İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefa sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 235 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 14.525 yeni vaka tespit edildiği belirtildi. Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 120.663, vaka sayısı ise 5.601.565'e çıktı. Virüse yakalanan hastalardan 5.841'inin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 5.053.551'e ulaştığı ifadesi kullanıldı.
İran Gümrük Genel Müdür Teknik İşleri Yardımcısı Mehrdat Cemal Ervengi, İran'a AstraZeneca korona aşısından 2 sevkiyatın daha gelmek üzere olduğunu bildirdi. Ervengi muhabirimize verdirmişti. Önümüzdeki 2 gün içinde 2 AstraZeneca sevkiyatı İmam Khomeini Havalimanı üzerinden ülkeye girecek, dedi. İran Gümrük yetkilisi, bu sevkiyattan biri bugün Yunanistan'dan, diğeri de cumartesi günü Avusturya'dan Lufthansa uçuşuyla gelecek, dedi. İran Kızılay ise 6 aydan beri İran'a 52.390.000 doz aşının ithal edildiğini bildirdi.
Medya kaynakları, İran'dan Lübnan'a ihraç edilen 7. yakıt sevkiyatının Lübnan'a ulaştığını bildirdiler. El Minar Televizyon kanalına göre, İran'dan gönderilen yakıt sevkiyatında geçtiğimiz günlerde Suriye'nin Van Yas limanına yüklenen ve bugün Lübnan'a ulaşan 35 dizel tanker bulunuyor. Pazartesi günü İran petrol tankerlerle oluşan bir konvoy Suriye-Lübnan sınırındaki El Harmal bölgesine geçti. Bu konvoyların ulaşmasıyla birlikte Hizbullah'ın ücretsiz akaryakıt dağıtma planı kapsamındaki merkezler ve birimler arasında petrol ürünleri dağıtımı devam ediyor. Hizbullah Genel Sekreter Yardımcısı Şeyh Naim Kasım, İran'dan yakıt ithalatı tarihteki en önemli Lübnan kuşatmasını kırdı, dedi. Lübnan, Amerikan yaptırımları nedeniyle 1,5 yıldır yakıt kıtlığına dahil olmak üzere ağırlaşan bir ekonomik durumla karşı karşıya bulunuyor.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika ile F-35 sorununa ilişkin ya uçaklarımızı verecekler ya da parayı verecekler dedi. Erdoğan konuyla ilgili açıklamasında şöyle dedi. G20 zirvesinde Sayın Biden'la yapacağımız görüşmenin boyutları nereye ulaşır göreceğiz. Mesela Brüksel'de bir görüşmemiz oldu. Şimdi ise Roma'da bir görüşme yapacağız. Belki de bunları konuşacağız. Suriye ile ilgili Amerika'nın yaklaşımı ne olacak? Bunları dillendirme fırsatımız olacak. Aramızdaki askeri, siyasi, iktisadi, ticari tüm ilişkileri ele alacağız. Mesela F-35 sorunu ne olacak? 1 milyar 400 milyon dolar ödeme yapmışız. Bu ne olacak? Bunların akıbetini görmemiz lazım. Biz elimizde bol para var da bunları etrafa saçan bir ülke değiliz. Bu paraları da kolay kolay kazanmadık, kazanmıyoruz. Ya uçaklarımızı verecekler ya da parayı.
Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asilçuk tedavi gördüğü hastanede 86 yaşında hayatını kaybetti. Milli Görüş'ün önde gelen isimlerinden Oğuzhan Asilçuk siyasi hayatı boyunca Necmettin Erbakan'a yol arkadaşlığı yaptı. 5 dönem milletvekilliği CHP-MSP koalisyonu ile Milliyetçi Cephe hükümetlerinde İçişleri ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı görevlerinde bulundu.
Siyonist işgal rejiminin Mecid Aksel'e ilgili karanlık planlarına ve sinsi oyunlarına fırsat vermemek için kararlılıkla mücadele eden Filistin halkı bu kutsal mabede sahip çıkma gayretlerini sürdürüyor. Bu sabah namazında büyük bir kalabalığın toplandığı Mescid-i Aksa'da cuma namazında Siyonist işgal güçlerinin bütün engellemelerine rağmen 50 bin kişinin toplandığı bildirildi. İşgal güçlerinin Filistinlerin Mescid-i Aksa'ya ulaşmalarını zorlaştırmak için eski Kudüs'ün giriş kapılarında ve Mescid-i Aksa kapılarında geniş çaplı güvenlik tedbirleri aldıkları ve buraları adeta asker ve polis yığınına dönüştürdükleri ifade edildi. İslami Vakıflar Dairesi işgal rejiminin bütün engellemelerine rağmen Mescid-i Aksa'da cuma namazı için toplananların sayısının 50 bin civarında olduğunu açıkladı.
Filistin kaynaklarının bildirdiğine göre bir Siyonist yetkili Bahreyn ziyareti sırasında Veliaht Prens ile alay etti. Filistin, Şahap Haber Ajansı'nın bugünkü haberine göre terörist İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid'in danışmanı Nevi Nisa, Bahreynli yetkililerin ırkçı İsrail'in Manama heyetini sıcak karşılamasına rağmen Bahreyn Veliaht Prensi Salman bin Hamd Ali Halife ile alay etti.
Türkiye Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Birgiç, Bozkurtlar Ülkü Ocakları'nın bir terör örgütü olup olmadığı hakkında Amerikan Dışişleri Bakanlığı tarafından rapor hazırlanmasını öngören bir maddenin de yer alması esefle karşılanmıştır, dedi. Birgiç'in Amerikan Kongresi'nde Türkiye'ye hedef alan gelişmelerle ilgili açıklaması da dikkat çekti. Birgiç, 2022 Amerikan Ulusal Savunma Yetki Yasası'nın Temsilciler Meclisi'nde onaylanan metninde Bozkurtlar Ülkü Ocakları'nın bir terör örgütü olup olmadığı hakkında Amerikan Dışişleri Bakanlığı tarafından rapor hazırlanmasını öngören bir maddenin de yer alması esefle karşılanmıştır, dedi.
İstanbul'daki Next Galeri'de İran Türk ressamların 60 pastel çalışmasının yer aldığı Hepimiz Biriz adlı özel bir pastel sergisi düzenlendi. İSNA Haber Ajansı'na göre bu koleksiyonda 1,5 yıl önce vefat eden ressam Cevat Süleymanpur'un İstanbul'da Weistam Kampanya'nın online derslerinde pastel resim öğrenen öğrencilerin çalışmaları yer alıyor. 29 Eylül Çarşamba günü başlayan sergi 3 Ekim Pazar gününe kadar açık kalacak ve satın almak isteyenler de satın alabilecekler.
Burası Tahran Radyosu İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kıymetli dinleyicilerimiz, akşam yayınımızın haber saati burada sona erdi. Değerli dinleyicilerimiz, yayınımıza yorumlarla devam ediyoruz. Bu akşamki ilk yorumumuz İran'ın askeri tatbikatlarının düşmanlara mesajı başlığını taşıyor. İran İran İslam Cumhuriyeti'nin siyaseti gerilim ve savaştan kaçınmaktır. Ancak İran sınırlarına yakın tehditlere asla müsamaha göstermeyecek, istikrar ve güvenliğin bozucu unsurlarına tam yetkiyle karşı çıkacaktır. İran Silahlı Kuvvetleri'nin düzenli tatbikatlar yapması bu konuda düşmanlara açık bir mesajdır. Bu bağlamda Kuzeybatı bölgesinde zırhlı birlikler, topçu, İHA'lar, elektronik savaş ve helikopterlerin ateş desteğiyle bugün Hayber Fatihleri tatbikatı başladı. Amerika'nın özellikle son yıllardaki stratejik hedeflerinden biri azami güvenlik baskısı uygulamak ve İran'ı bölgesel tehditlerle meşgul etmek amacıyla bölgede bir kriz yaratmak olmuştur. Bu süreci askeri ittifaklar ve Siyonist rejimin bölge ülkeleriyle ilişkilerini normalleştirmeye yönelik komplolar gibi tedbirler takip etmektedir. Amerika ve İsrail bölgedeki bazı ülkeleri etkileyerek aslında bölge milletlerinin tarihsel kimliğini değiştirmeye çalışıyorlar. Siyonist rejimiyle bölgedeki bazı ülkeler arasında ilişkilerin kurulması, İslam ülkeleri arasında farklılıklar ve boşluklar yaratmak için aynı amaca sahiptir. Başka bir ifadeyle Siyonist rejim İsrail'in bu bağlamdaki siyasi askeri stratejisi bölünmeler ve farklılıklar oluşturarak bölgeyi etkilemektir. İran İslam Cumhuriyeti bu hareketleri her zaman yakından takip etmiş ve Siyonist rejim İsrail'in bölgedeki varlığının her isim altında gerilimin ve krizin nedeni olduğuna ve bölgenin toplu güvenliğine açık bir tehdit olduğuna inanmaktadır. Dolayısıyla İran bölgenin güvenliğini bozanlara asla bu fırsatı vermeyecektir. İran Silahlı Kuvvetleri'nin tatbikatının düşmanlara verdiği en önemli mesaj, ordunun güçlü kuvvetleriyle devrim muhafızları ve ülke güvenliğinin diğer savunucularının her türlü tehdide karşı tam olarak hazır olmasıdır.
İslam İnkılabı rehberi ve başkomutan Ayetullah Hamine-i Hicri Şems-i 19 Behmen 1399 tarihinde Hava Kuvvetleri ve Hava Savunma Komutanlarıyla görüşmesinde yaptığı konuşmada güç üretiminin tezahürlerinden biri de silahlı kuvvetlerin bölgesel ve uluslararası ihtiyaçlar doğrultusunda güçlendirilmesi olduğunu ifade etti. Kanıtlar, Siyonist rejimin İslam ülkeleri arasındaki ilişkilerde ve direniş cephesinden ağır darbeler aldığı bir durumda gerilim ve kriz oluşturmaya çalıştığını gösteriyor. Aldatıcı bir yaklaşımla İran'ın komşularının topraklarını saldırgan amaç ve hedeflerini ilerletmek için bir platform haline getirmeye çalışıyor. Rayel Yom gazetesinin baş editörü Abdulbari Atvan, bölgedeki bazı ülkelerin Siyonist rejimle ilişkilerine ve rejimin bölgeye açılmasına atıfta bulunarak şöyle diyor. İsrail rejimi İran'la yüzleşme bahanesiyle ve Amerika'nın doğrudan liderliğinde bölge ülkeleriyle askeri ve güvenlik anlaşmaları imzalamıştır. Bazı ülkelerin İran İslam Cumhuriyeti ile provokatif açıklamaları ve duruşları da bu bağlamda değerlendirilebilir. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahian, İran'ın bu tür hamlelere müsamaha göstermediğini açıkça belirtti. Emir Abdullahian, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Tahran'daki yeni büyükelçisi Ali Alizade ile görüşmesinde Siyonist rejimin İran'ın ortak sınırlarındaki hareketlerine atıfta bulunarak şunları kaydetti. İran İslam Cumhuriyeti, Siyonist rejimin ulusal güvenliğine karşı varlığına ve faaliyetlerine müsamaha göstermez ve bu konuda gerekli adımları atacaktır. İran İslam Cumhuriyeti'nin bölgedeki herhangi bir jeopolitik değişikliği iç güvenliğe zarar verici olarak gördüğü ve bunu her zaman kırmızı çizgi olarak ilan ettiği açıktır. İran'ın bu konudaki kararlı duruşu krizlerin önlenmesinde stratejik öneme sahiptir. Son 10 yılların tecrübesi uluslararası sınırlardaki birçok gerilim ve sorunun ve bölge ülkeleri arasındaki farklılıkların ve güvensizliğin Siyonist rejimin çıkarları ve hedefleriyle uyumlu olduğunu göstermektedir. Ve bölgedeki Amerika-İsrail ortak politikalarıyla manidar bir ilişkisi bulunmaktadır.
Değerli dinleyicilerimiz, bu akşamki ikinci ve son yorumumuz Türkiye ekonomisinden yabancı sermayenin kaçışı etrafında. Türkiye ekonomisinde kriz devam ederken yabancı yatırımcıların Türkiye ekonomisinden ayrılmaları dikkat çekici şekilde arttı. Aslında 2014 yılında başlayan Türkiye'den yabancı sermaye kaçış sürecinin bu yıl yoğunlaştığını söylemek gerekiyor. Türkiye ekonomisindeki bazı sorunlara rağmen Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğindeki Türkiye hükümetinin Suriye, Irak, Libya, Akdeniz, Kıbrıs Adası ve Güney Kafkasya bölgesindeki maceracı askeri siyasetleri sermayenin Türkiye ekonomisinden kaçışında önemli rol oynamıştır. Yabancı sermayenin Türkiye'den kaçışının ardından Honda şirketi Türkiye'de üretimini resmen durdurdu. Honda fabrikası son Honda Civic sedanın üretim hattından ayrılmasından 24 yıl sonra resmen durdu. Bu büyük fabrikanın yaklaşık 2500 işçisi ve çalışanı vardı. Honda Civic sedan modelinin montaj halinde Türkiye'ye ihraç edilmesi planlanıyor. Daha önce Manisa'da 1.4 milyar euro değerinde üretim hattı kurmayı planlayan Alman Volkswagen firması, Türk askerinin Suriye'nin kuzeyindeki harekatı ve sözde Barış Pınarı adlı operasyonlara sebebiyle bu kararından vazgeçmişti. Türk ekonomistleri ve uzmanları ulusal paranın değer kaybetmesini ve yabancı sermaye kaçışını bazı marjinal olaylara bağlasalar da Amerikan yaptırımlarının Türk ekonomisine onarılamaz bir darbe vurduğunda şüphe yok. Ancak Türk sanayi ürünlerinin Amerika'ya satış koşullarının sıkılaştırmasıyla birlikte bu ülke 2017'den bu yana pratikte ilk ekonomik krizi yaşadı. Reagan firmasının ekonomik analisti ve müdürlerinden Weisberg, Rusya'nın Sputnik haber ajansına verdiği röportajı şöyle dedi. Amerika'nın eylemi Türkiye'nin ödeme gücünü büyük ölçüde zayıflattı. Amerika, Türk metal ürünlerinin en büyük alıcılarından biriydi. Ancak Amerikan yaptırımlarıyla Ankara hükümeti çelik ve alüminyum ihraç etme yeteneğini kaybetti. Sonuç olarak Türkiye'nin mali dengesi giderek bozuldu ve ülkenin ulusal para birimini çok savunmasız bir konuma getirdi.
Gerçekler göz önüne alındığında Türkiye'nin ekonomik büyümesinin çoğunun yabancı yatırımı çekmekten geldiği görülüyor. Yabancı sermayenin ülkeden çıkmasıyla birlikte Türkiye ekonomisinde ciddi ve kontrol edilemeyen krizler şimdiden öngörülebilir. Aslında şu anda Türkiye'de yaşananlar Amerikan baskısının ve Türk yetkililerin yabancı yatırımlara aşırı bağımlılığının ürünüdür. Geçtiğimiz birkaç yıl içinde Türk ekonomi yetkilileri ekonominin çeşitli sektörlerine yabancı yatırım çekmek için kapsamlı bir program gündeme getirdiler. Sonuç olarak Türkiye ekonomisi yabancı sermaye bağımlı hale gelmiştir. Ülke ekonomisine olan bu bağımlılık öyle gelişti ki 2014 yılında Türkiye 12 milyar dolarlık yabancı yatırım gördü. 2015 yılında ise Türkiye ekonomisine yaklaşık 16 milyar dolarlık yabancı yatırım yapıldı. İstatistikler Türkiye'deki yatırımında 2017'de 11 milyar dolara düştüğünü gösteriyor. Ancak 2018'den bu yana Türk ekonomisinde yabancı yatırım kaçışı çok ciddi hale geldi ve bu ülkede bu yılda devam eden yabancı yatırım kaçışıyla karşı karşıya. Mevcut trend devam ederse Türk otomobil sektörünün çöküşü ve yarı vasıflı işçi işsizliğindeki artış meydana gelecek ve Türkiye ekonomisinin bir sonraki sorunu haline gelebilecek. Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkenizi felakete sürüklüyor diyor.
Gündemin
nabzı. Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Ben Meysen Feriver. Son günlerde Azerbaycan Cumhuriyeti'nde İlham Aliyev hükümetinin uygunsuz ve istenmeyen bazı hareketleri bölgedeki siyasi çevreler, İran ve Azerbaycan Cumhuriyeti'ndeki sosyal paylaşım siteleri kullanıcılarından olumsuz tepkilerle karşılaştı. Bu bağlamda Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Aliyev, Ermenistan güçlerine saldırı yıl dönümü olan 27 Eylül 2021 tarihinde yayınladığı mesajda, bundan önce eşine rastlanmayan ve aslında beklenmedik bir harekette bulundu ve bu açıklamasında Ermenistan'ın yerine İran'ı dış düşman olarak hitap etti Aliyev. Şimdi Aliyev'in bu açıklamaları ne mesaj taşımaktadır? Aslında nereden kaynaklanıyor böylesi bir açıklama? Yıllardır İran ile Azerbaycan Cumhuriyeti'nin çeşitli alanlarda sürdürülen işbirliği, şimdi bir ülkenin Cumhurbaşkanı tarafından böyle ithamlarla hedef alınması acaba perde arkasında neleri bizlere göstermektedir bölge halkına? Bunları konuşmak istiyoruz. Sohbetimizde siyasi analist Sayın Burhan Hişmeti bizimle birlikte. Sayın Hişmeti hoş geldiniz efendim.
Selamun aleyküm ben de sizi. Aziz dinleyiciler selamlarım.
Aleyküm selam. Çok teşekkür ederim katıldığınız için. Şimdi her zaman özellikle Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Karabağ münakaşası ile ilgili yaşanan gelişmeler konusunda bu ülke yetkililerinin İran ile ilgili konuşmalarında biz her zaman İran'ın bölgede etkileyici ve aslında aktif bir faktör olduğunu duymuşuz. Özellikle ne kadar Azerbaycan Cumhuriyeti'ne bu konuda destek olduğunu da defalarca siz vurgulamışsınız sohbetlerimizde. Şimdi son günlerde galiba Aliyev önceki konuşmalarından farklı bir şekilde İran İslam Cumhuriyeti'ni Azerbaycan Cumhuriyeti'nin dış düşmanı olarak hitap etti. Şimdi bu açıklama İran için nasıl bir mesaj taşımaktadır veya neden Sayın Aliyev böyle bir açıklamada bulundu İran'a karşı sizce?
Bismillahirrahmanirrahim. İlham Aliyev geçen yıl Erzin'de son il ərzində neçə dəfə İranın yardımlarına görə təşəkkür eləmişdi İrandan. Xüsusilə bir iki ay bundan öncə Azərbaycanda din idarəsinin başçısı Allah şükür Paşazadiyə, yəni belə bir göstəriş verilmişdi, ona icazə verilmişdi ki, o Allah şükür Paşazadə Ayetullah İmam Xamenei'nin Azərbaycana verdiyi mənəvi dəstəyə görə Dağlıq Qarabağ məsələsində təşəkkür elədi və dedi ki, Azərbaycanın qələbəsinin carçısı oldu Ayetullah İmam Xamenei'nin fətvası. Ancaq necə oldu ki, birdən-birə İlham Əliyev bu cür İrana qarşı bu cür mövqe sərgilədi? Bunun bir günahı Türkiyənin Anadolu xəbər agentliyinin üzərinə düşür. Çünki onun müxbiri çox təhrik edici suallar verdi, ehsaslandırdı İlham Əliyevi və İlham Əliyev də əvvəlcədən hazırlanmışdı əlbəttə bu məsələyə. Yəni məlumatı o bilinirdi ki, qabaqcadan hazırlayıbdı və müsahibədə, Anadoluya müsahibədə dilə gətirir yalnız. Bu niyə belə oldu? Bunun əsas səbəbini Azərbaycanda Siyonist rejimin və pan-türkizm cəryanlarının çox geniş vüsətdə nüfuz eləməsinin nəticəsi kimi görmək olar. Çünki bir il ərzində bunu görürük ki, həm İsrail, həm Türkiyə, indi bir qədər də Pakistanda indi Vəhabi kimi əlbəttə çıxış eləyirlər. Bunlar özlərini Azərbaycanın o 2-ci Dağlıq Qarabağ müharibəsinin qalibi kimi qələmə verirlər və bunun nəticəsində Azərbaycanı daim kiçik ölkədir. Ölkə başçılarında bir qədər o təmkinliyi az olur belə bir ölkələrdə, hələ gənc ölkədir, çox yetişməyibdir. Bu səmtə sürükləyirlər ki, özlərinin istədikləri səmtə yönəsinlər. Çox təəssüflə, yəni İsrail bu müharibədən sonra Cənubi Qarabağda yerləşibdi. Yəni bizim İrandan yaxşı məlumatlarımız vardı ki, İsrail orada özlərinə gizli bazalar qurur, İranı əziyyət eləmək üçün, İrana təhlükəsindən ziyan yetirmək üçün. Və İran da buna qarşı sakit qalan ölkə deyil. Yəni bir qədər İsrailin kənarında Türkiyə də yer veriblər ki, bunu örtbastır eləsinlər. Ancaq Türkiyə də əsas faktor deyil Azərbaycanda. İsrailin bu cür Cənubi Qarabağda bu cür at oynatmasını, ona gizli bazaların tikilməsinə, bəzi indi ağıllı kənd deyirlər, ağıllı kənd qurmasına belə-belə, yəni pərdələmə ilə örtmək olmur. Buna görə də İran keçən həftələrdə Ayətullah Ameli, Setəsən Ameli Türkiyədə də yaxşı tanınır. Türkiyədə Ələvilər, Şiyələr və bir çox agah sünnilər hamısı tanıyırlar Setəsən Amilini. O xəbərdarlıq elədi ki, Azərbaycan belə bir oyunlarda çox ayıq-sayıq olsun və şirin quyruğu ilə oynamasın. Bu Azərbaycanda bəzilərinə bir bəhanə verdi. Başladılar İran əleyhinə media təbliğatına, anti-İran təbliğata. Bunun əlavə, keçən günlərdə İranın silahlı qüvvələri bizim sərhəd regionlarımızda, sərhəd məntəqələrimizdə İsrailə xəbərdarlıq olsun deyə manevr keçirirlər. Və bu iki məsələni də Azərbaycan prezidenti gətirib bir-birinin yanına qoydu ki, güya İrandan Dağlıq Qarabağa yük maşınları gedibdi və bu manevrlər niyə keçirilibdi İranda? Yəni, bunları bəhanə eləyib bir sıra İrana qarşı mənfi mövqeylər sərgilədi ki, bundan da müqabilində İranın Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Xətibzadə vurğuladı ki, biz Azərbaycanla bu cür yaxşı dostcasına münasibət qurduğumuz halda belə bir sözlərin İlham Əliyevdən eşitməyimiz çox təəccüblü idi və gözlənilməz idi. Ancaq İran heç bir vəclə İsrailin öz yaxınlığında, öz sərhədlərinə yaxınlığında mövcudluğuna göz yummayacaq və öz təhlükəsini təmin etmək üçün hər bir lazımi addımı atacaq. İndi həm Türkiyə, həm Azərbaycan, həm Sionist rejim qəddar, Sionist rejim İsrail özü öz hesabını eləməlidir. Yəni İran evet. belə bir təhlükəli məsələ ilə barışmaz.
Doğru. Efendim, son günlərdə də malumunuz Sionist İsrail rejimi tərəfindən İrana qarşı çeşitli açılardan təhdidlər gəlməyə başladı. Bunu mediada biz defalarca duyduq. İrana qarşı olan düşman media quruluşları da bunu defalarca kəndi yayınlarında konuşub analiz etdilər. Sizcə Azərbaycan Cumhuriyyəti Sionist İsrail rejimi tərəfindən İrana qarşı bir piyan olaraq kullanılabilir mi acaba?
Azərbaycan Respublikasında xalqın hesabı oranın hükuməti ilə, oranın mediası ilə tam başqadır. Yəni, evet. xalq İrana çox sevgisi vardır. Hər tərəfdə geçsiz, yəni indi xalqın özünü dindirsiz, bu deyirlər. Biz yəni belə çox pis başa düşürük ki, Azərbaycan prezidenti İrana qarşı bu cür ittihamları yəni səsləndiribdir. Ancaq media Azərbaycanda sünnislərin əlindədir ümumən. Bunu keçmişdə də Azərbaycan rəsmiləri özləri etiraf ediblər. Yadınıza gəlsə, Əli Həsənov adında prezident aparatında bir yəni mediaya məsul şəxs var idi. O özü İrana səfər eləyən zaman müzakirələrdə bizim rəsmilər ona gileylənmişdi ki, bəs Azərbaycan mediası bu qədər anti-İran yazılar yazırlar, verilişə verirlər. Bunun qarşısını niyə almışsınız? O demişdi ki, biz gəlin bəzi məsələləri həll eləyək. Biz bu medianın 95%-ni özümüz kontrol eləyik. Yəni, Azərbaycanca çox təəssüflə hökumətin, sionistlərlə, masonlarla yaxşı əlaqədə olması Türkiyədəki medianın da bu mərkəzlər tərəfindən idarə olunmasını görürük və bu sionist mason mərkəzlər də heç vaxt İranla yaxşı olmayıblar və təbii ki, öz idarə etdiyi mediaya da belə bir dəstur verilir. Ancaq xalq İranla çox yaxşı münasibətdədir. İldə, indi bu korona biraz qabağını alıb, ancaq ildə 1 milyon yarım Azərbaycan xalqının səfərləri olardı İrana. Həm öz məişətlərini təmin eləmək üçün, həm alış-veriş üçün, ziyarət üçün, səyahət üçün, tibbi mərkəzlərə, doktorə getmək üçün, yəni hər bir ehtiyaclarını ödəmək üçün Azərbaycanın xüsusilə cünub hissəsində və eləcə də Bakının özündə şimaldan da. Yəni 1 milyon yarımdan çox səfər gələrdilər İrana ki, bu ehtiyaclarını ödəsinlər. Yəni bu göstərir ki, iki xalq, iki ölkə arasında münasibət yaxşı ola bilər. O yaxşıdır xalqlar arasında və xüsusilə Azərbaycanda bizim dini alimlərə, mərcələrə, Həzrəti Ayətullah İmam Xameneyinin təqlidi olanlar çoxdurlar, həddən artıq çoxdurlar və Azərbaycan hökuməti də medialarda bunu bilir. Və da bunu sıfırlamak için indi böyle bir İran'a karşı bedbinlik yaratmak istiyorlar. Hususuyla bu son müsahibe ki Anadolu'nun İlham Aliyev'le müsahibesi Azerbaycan halkında İran'a karşı bedbinlik yaratmak için köklenmişti ki bu da alınmadı inşallah.
Evet. Efendim bizi kırmadığınız için çok teşekkür ederim Sayın Hişmeti.
Çok sağ olun minnettarım.
Sevgili dinleyiciler, bugün sohbetimizde siyasi analist Sayın Burhan Hişmeti ile konuştuk. Bugünkü röportajımızda Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Aliyev'in İran karşıtı açıklamaları ve bunun ne anlama geldiği konusu etrafında analizler sizlerle paylaştık. Sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlarla ilgili bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Filistinli çocuklar ile dayanışma günü.
Muhterem dinleyiciler, Filistinli çocuklar ile dayanışma gününe özel sohbetimizle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde Filistinli çocukların sistematik olarak nasıl katliama uğradıklarını ele almaya çalışacağız.
Dünya takviminde bir milletin ve ülkenin başına gelen acı olaylar ve zulümler açısından başka hiçbir milletin adı Filistin milleti kadar geçmemiştir. Filistin halkı 70 yıl aşkın bir süredir Siyonistlerin her türlü zulmüne ve baskısına maruz kalmaktadır. Hem de insan haklarını savunma sloganının insanlık tarihindeki herhangi bir dönemden daha fazla atıldığı dönemde bu zulümlere tanıklık etmekteyiz.
Ekim ayının ilk günü en acı ve üzüntü verici günlerden biridir. Bir yandan Filistin halkının zulmünün zirvesi sayılmakta, diğer yandan Siyonistlerin Filistin'deki vahşetinin doruk noktasını simgelemektedir. Bu günler başka bir nedenden dolayı da küresel olayların takviminde yer aldı. Bu neden ise Siyonistlerin Filistinli çocukları kameraların önünde katliam etmesine ve işlediği net suç ve zulme rağmen Avrupa ve Amerika'daki insan hakları savunucularının sessiz kalmasıydı.
2000 yılının Ekim ayının başında 2. İntifada'nın veya El-Aksa İntifadası'nın ilk günlerinde babasının arkasına saklanan 12 yaşındaki bir çocuk olan Muhammed el-Duvran'ın Siyonist silahların kurşunlarından korunmaya çalıştığı televizyondan yayınlandı. Fransız televizyonunun Kanal 2'si ekiplerinin kameramanının kaydettiği ve yayınladığı şok eden olay bu çocuğun şehit olmasıyla son buldu.
Bu çocuk İsrailli keskin nişancılar tarafından öldürülmek amacıyla kafasına isabet eden tek kurşunla şehit oldu. Bu olay medyalar vasıtasıyla tüm dünyada yankılanmaya başladı. Muhammed Doğre ise direnişin sembolü ve masum Filistinli çocukların simgesi haline geldi ve bu olaydan dolayı da Günahsız Filistinli Çocuklar Günü olarak bu çocuğun şehit düşmesi günü belirlendi. Bu vesileyle İran İslami Şura Meclisi İslam Cumhuriyeti takviminde 1 Ekim'i Filistinli çocuklar ve gençlerle dayanışma ve empati günü olarak kabul etti.
İstatistiklere göre 1948'de Filistin topraklarının işgalinden bu yana Siyonist rejim mevcut tüm uluslararası yasaları, düzenlemeleri ve sözleşmeleri ihlal ederek Filistinli çocuklara ve gençlere karşı savaş suçları işledi. Son 70 yılda binlerce Filistinli çocuk Siyonistler tarafından öldürüldü, ağır yaralandı veya sakat bırakıldı. Mevcutta ise yüzlerce Filistinli çocuk cezaevinde bulunmaktadır.
Hali hazırda Siyonist rejim tarafından dünyadaki en sistematik ve en ağır çocuk hakları ihlali yaşanıyor. İntifadanın başlangıcından Ekim 2019'un sonuna kadar 3000'den fazla Filistinli çocuk şehit edildi, 10 binlercesi de yaralandı. Bu istatistiklere göre Amerikan Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü sahte İsrail rejiminin başkenti ilan ettiği 16 Aralık 2016'dan bu yana 2019'un sonuna kadar 114 Filistinli çocuk şehit düşürüldü, binlercesi de yaralandı.
Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin 2020'deki yıllık raporuna göre 11 ölüm, 324 engelli ve 361 tutuklu dahil olmak üzere birçok Filistinli çocuğa yönelik 1031 ağır şiddet vakasının yanı sıra İsrail güçlerinin okullara ve hastanelere yönelik 30 saldırısı oldu. Yalnızca Mayıs 2021'de Gazze'de yaşanan 11 günlük acımasız ve topyekün savaş sırasında gaspçı İsrail güçleri 66'sı çocuk olmak üzere 253 Filistinli şehit düşürdü. Örneğin bir vakada büyük bir ailenin 13 üyesi, çoğu çocuk ve hatta aralarında 6 aylık bir bebek de evlerinin enkaz altında gömülü kaldı.
Tahran Radyosu.
Korsan İsrail güçleri ayrıca 30 sağlık merkezi ve yaklaşık 50 okulu yok etti. Siyonist rejim son 20 yılda 3000 Filistinli çocuğu ve genci şehit düşürdü. Gazze şeridi ve Batı Şeria'daki protestolar sırasında eski Amerikan Başkanı Trump'ın Siyonist rejim uğruna Kudüs'ü İsrail'in başkenti ilan etmesinin ardından yalnızca 2019'da 114 çocuk şehit düşürüldü. Bunlardan 4500'ü kurşun alma nedeniyle kalıcı olarak sakat kalmış ve ömürlerinin sonuna kadar sakatlık sorunuyla uğraşmak zorunda bırakılmışlardır.
Bu barbarca eylemler, temel uluslararası ilkeleri ihlal eden soykırım, savaş suçları ve insanlığa karşı suçların açık bir sembolüdür. 1948'de Filistin'in işgalinden bu yana Birleşmiş Milletler ve Güvenlik Konseyi rejimin çeşitli vesilelerle Filistin halkına karşı eylemlerine kınayan yüze yakın karar veya bildiri yayınladı. Ancak Amerika'nın Siyonist rejime verdiği destek nedeniyle bu sadece sözde kaldı ve pratik çoğu karar ve bildiri Amerika tarafından veto edildi. Bu destek nedeniyle sahte İsrail rejimi Birleşmiş Milletler kararlarına uymamakla kalmamış, saldırganlığını da sürdürmüştür.
Muhammed Doğre'nin nasıl şehit edildiğine dair acı görüntülerin yansıması dünyanın her yerinde insanların duygularını incitmiştir. Ancak Filistin toprakları şimdi İsrail helikopterleri, uçakları ve topçuları tarafından çocukların öldürüldüğü bir türden birçok trajediye tanık olmakta. Roket saldırısında şehit olan ve tüm dünyayı duygulandıran 4 aylık İman Hancu'nun şehadeti, Papa'nın bile Suriye'yi ziyaretinde konuşmasının bir bölümünü bu trajediye ayırmasına neden oldu. 18 aylık bir kız çocuğunun cesedini Filistin bayrağına sarıp cenaze törenine götüren babasının fotoğraflarını dünya asla unutmayacak.
Filistinli çocukların cesetleri dünyanın kalbini derinden etkiledi ama Siyonistler her gün sayısız savaş suçlarına devam etmekten vazgeçmedi. Sahte İsrail rejimi, yüceğin çocuk ve bebek katili rejimi lakabının kullanılması Ayetullah Hamenei tarafından doğru ve çok akıllıca bir şekilde başlatılmıştır. 4000 Filistinli çocuğun şehit edilmesi, 2700 çocuğun protestolarda çatışma, zulüm ve tutuklama operasyonlarında yaralanması, 50 bin Filistinli çocuğun gözaltına alınması, %95'i işkence ve istismara uğrayan 160 Filistinli çocuğun İsrail hapishanelerinde tutulması ve 45 bin Filistinli çocuğun da sakat bırakılması, çocuk katili İsrail rejiminin gerçek imajına tanıklık ediyor.
Her Filistin kuşağı bir önceki kuşağa göre daha uyanık ve bir ve beraber ve daha zulümle mücadeleci bir kuşaktır. Bu nedenle Siyonist rejim İsrail'de öncelikli olarak gelecek kuşağı hedef almıştır. 1948'de Filistin işgalinden bu yana Filistinli çocuklar Siyonist rejimin işgal altındaki Filistin topraklarındaki savaş suçlarının ve katliamların başlıca kurbanları oldular. Bu arada Birleşmiş Milletler, Amerika ve Avrupa ülkelerinin desteğiyle Siyonist rejime karşı insan haklarını koruma ve savunmada pasif bir tavır gözler önüne serdi.
Tüm bu yıllarda yaygın uluslararası taleplere rağmen Birleşmiş Milletler Siyonist rejimi çocuk haklarını ihlal eden rejimler listesine dahil etmeyi reddetmeye devam ediyor. Bugün tüm bu zulümlere karşı susmak, tahakküm ve zorbalık yapan ülkelerin davranışlarından memnuniyet duymaktan başka bir şeyi göstermemektedir. Bu nedenle her Müslüman ve vicdanlı ve özgürlük arzusu olan her insan Filistinlileri elinden geldiğince desteklemekte yükümlüdür.
Değerli dinleyiciler, Filistinli çocuklar ve gençler ile dayanışma, onlar ile sempati kurma günü dolayısıyla hazırladığımız sohbetimizin sonuna geldik.
Programımızın sonunda parstoday.com'u takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir'ye gönderebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Dünya Yaşlılar Günü. Değerli dinleyiciler, Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla hazırladığımız sohbetimizde sizlerle birlikteyiz. Birçok kişi yaşın ilerlemesiyle hayattan keyif alma şansının azaldığını düşünür. Ancak gerçekte her yaşta, her şartta mutlu olmak ve hayattan keyif almak mümkündür. Bu tamamen kişinin kendisine bağlı olan şeydir. Sohbetimizin devamında yaşlıların teknolojiden nasıl yararlanabilecekleri, böylece hayatlarının kalitesini artırabileceklerini ele alacağız. Hızlı dijital yaratıcılıkla beraber başlayan 4. sanayi devrimi, hayat tarzı dahil tüm toplumun bölümlerini, iş ve iletişim dünyasını evrime götürmüştür. Teknolojik gelişimler, sürdürülebilir kalkınma amaçları doğrultusunda gelişmenin hızlandırılması için ümitleri iyice artırmıştır. Buna rağmen dünya nüfusunun yarısı hala teknolojik imkanlar ve avantajlardan yararlanamamışlardır. Uluslararası Telekomünikasyon Birliği'nin son raporlarına göre yaşlı kadınlar ve genellikle yaşlılar toplumların diğer kesimlerine göre daha fazla dijital eşitsizlikle karşı karşıya kalmışlardır. Onların teknolojiye erişimi kısıtlı olmuş, çoğu zaman teknolojik gelişimin sunduğu fırsatlardan yararlanma şansları çok az olmuştur. 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla Birleşmiş Milletler Teşkilatı da 2021 yılı için tüm yaş gruplarının dijital teknolojiden eşit yararlanma sloganını seçmiştir. Böylece ülkelerin gelecek bir yıl içerisinde bu slogandan esinlenerek bu alandaki boşlukları bulmaları ümit edilmektedir. Birçok insan yaşın ilerlemesiyle hayattan keyif alma şansının azalacağını düşünür. Ancak gerçekte her yaşta ve her şartta mutlu olmak, hayattan keyif almak mümkündür. Bu tamamen kişinin kendisine bağlı olan bir şeydir. Yaşlılık döneminde bile mutlu olmak mümkündür. Yaşlı insanlar da kimi faaliyetlerde bulunarak, kendi ilgi alanlarını takip ederek, moral motivasyonlarını yüksek tutup, zihinsel ve beyinsel performanslarını artırabilirler. Günümüz dünyası, biz ve yaşlı olan çevrelere çeşitli programlar ve oyunlara erişmemize imkan sağlamıştır. Televizyon, kitap, sosyal medya ve medyatik ortamlar gibi medyatik araçların ilkeli kullanımı doğru bir şekilde yapılması halinde yaşlılara da moral vermekte ve onların sosyal ilişkilerini korumaya yardımcı olmaktadır. Yaşlıların teknoloji ile iletişimini sağlamlaştırmak ve bu yöntemle zihni aktif hali, dinamik tutmaları için daha fazla ilgiye ihtiyaç vardır. Çünkü yaşla birlikte ve fiziksel duruma bağlı olarak yaşlıların vücut ve ruh sağlığını etkileyen problemlerin yaşanması olasılığı artmaktadır. Dijital teknolojileri kullanmanın yararları arasında özellikle bilgisayar oyunları oynanırken konsantrasyonun ve hayal gücünün güçlenmesi sağlanabilir. Yaşlıların oyunların ve beyin güçlendirici egzersizlerin olumlu faydalarından yararlanması için çok fazla zaman harcamalarına gerek yok. Yaşlılar günde 5 dakikalarını akıl oyunlarına, bulmaca yapmaya, beyin güçlendirme egzersizlerine ayırırsa beyinlerinin bilişsel yeteneklerini ve işlevlerini önemli ölçüde geliştirip güçlendirebilirler ve Alzheimer gibi rahatsızlıklar riskini en aza indirebilirler. Sanal bir topluluk içinde olmanın ve web dünyasının farklı protokol ve kurallarıyla etkileşimde bulunmanın dinamik ve aktif kalması gereken yaşlılar için bir zihin eğitim kulübü gibi olduğu söylenebilir. Günümüzde doktorlar bile internetin ilkeli olarak kullanımını yaşlılara da tavsiye ediyor. Louisiana Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, bilgisayar kullanan ve günün bir kısmını internette gezinerek geçiren yaşlıların daha iyi beyin fonksiyonlarına sahip olduğunu buldular. Sonuçta yaşlılar akıllı telefona ve bilgisayara kolayca erişebilir ve ondan yararlanabilirler. Bazı yaşlılar için bilgisayar ve dijital oyunlarla bağlantı kurmak zor, hatta korkutucu olsa da basit ve ilgi çekici çevrim içi oyunlar bulup oynayarak duygusal ve görsel olarak keyifli anlar geçirebilirler. Ayrıca bu oyunları oynamak Alzheimer'a yakalanma riskini azaltabilir. Dijital oyunların avantajlarından biri, yaşlıların oyun kayıtlarını ve rekorlarını bu oyunlarda kaydetmeleridir. Bu da onlarda memnuniyet ve başarı duygusuna yol açabilir. İstatistikler dünya nüfusunun yaşlandığını göstermektedir. Bu nedenle yaşlıların yaşam kalitesinin iyileştirilmesi çok önemlidir. Koronavirüs gibi krizlere rağmen bu konu mevcut durumda iki kat daha önemlidir. Aralık 2019'un sonundan bu yana dünya çok hızlı bir şekilde yayılan koronavirüs salgını ile boğuşuyor. Bu döneme yakalananlar, iyileşenler ve bunun sonucunda ölümler hep manşetlere taşındı. Koronavirüsün dünya çapında milyonlarca insana bulaşması ve yüz binlerce insanın ölmesiyle manşetler gitgide tekrarlandı. Hastalığın uzun vadeli sosyal, ekonomik ve psikolojik etkileri bulunmaktan dolayı COVID-19 virüsünün bilinmeyen, karmaşık ve farklı davranışları nedeniyle insanlarda büyük bir korku ve endişe ortaya çıktı. Yaşlılar bu korku ve kaygıyı en fazla yaşayan özel gruplardan biri arasında yer aldı.
Yaşlı insanlar koronavirüs hastalığına karşı oldukça savunmasız olduklarından dolayı hastalık onlar için daha fazla tehlikeli oldu ve çeşitli sonuçları ortaya çıkardı. Yaşlılar korona salgını koşulları nedeniyle sevdiklerini kaybetmenin yasını tutma gibi derin yaralar almış ya da karantinanın dayattığı tecrit ve eğlenceli sanal platformların olmaması nedeniyle çok kırılgan hale gelmişlerdir. Yaşlılar ile yapılan röportajlar, ruh sağlığı sorunları, korona ile ilgili haber korkusu, sağlık merkezlerine yapılan ziyaretlerin azalması, ekonomik durumun zayıflaması, spor aktivitelerinin tamamen kesilmesi ve sağlık protokollerine uyma hususundaki takıntılı tavırların bu grubu iyice sıkıştırdığı ortaya çıkardı. Buna rağmen bazı araştırmalara göre koronavirüs krizi dünyada yaşlılar arasında dijital okuryazarlık ve teknoloji seviyesinin artmasına neden oldu. Pratikte koronavirüs dijital dünyaya ilgisi olmayan yaşlıları dijital dünyayı hayatlarının bir parçası olarak görmeleri için bir katalizör görevi gördü ve başkalarıyla bağlantı kurmak için onlara büyük fırsatlar sağladı.
Tahran Radyosu.
Koronavirüsün yaygınlaşmasıyla birlikte dünyanın yaşlıları için teknolojinin kabulü ve kullanımı korona öncesi döneme göre %44 artmıştır. Bu alanda en başarılı ülkelerden biri Avustralya olmuştur. Avustralya İletişim ve Medya Bürosu tarafından yakın zamanda yapılan bir araştırma, sosyal medya kullanan yaşlıların COVID-19 krizi döneminde ve 2020'de 2019'a kıyasla 2 kat arttığını göstermiştir. Psikolog Dr. Fatıma Kaşi ise bu hususta şöyle diyor. Yaşlılar özellikle korona sırasında güvenli bir ortamdaysa zihinsel sağlıkları daha iyi olacaktır. Çünkü yaşlıların yaşadığı sorunlardan biri ölüm korkusudur. Ortam ve çevre haberler ve bilgiler açısından doğru bir şekilde yönetilirse yaşlılar da kesinlikle kendilerini daha iyi hisseder ve doğal olarak ruhsal sağlıklarına büyük yardım sağlar. Ancak etkileşimlerin, temasların azalması ve yaşlıların evde kalmaya teşvik edilmesiyle bu kişilerin psikolojik sağlıkları tehlikeye düşmüştür. Bu yüzden dijital araçlardan yararlanmak, siteler sayesinde dünyanın farklı noktalarında doğal görüntüleri ve iklimleri görmek, görüntülü aramalar, zaruri alışverişlerin yapılması, internet üzerinden ihtiyaçların karşılanması, yaşlıları toplum ile entegrasyon içerisinde tutar. Bu da onların beyinlerinin aktif kalmasına ve bir türlü yararlı olmalarını düşünmelerine yol açar. Öte yandan yaşlanma doğanın belirlenmiş sınırlarına tabi olmaktan ziyade insan düşüncesinden etkilenmektedir. Yaşlılar takvime dayalı yaşlarından ziyade fiziksel güçleri, canlılıkları ve yetenekleriyle tanınırlar. Belki de vücudunun zayıflığı veya motivasyon eksikliği nedeniyle genç bir insan kendini yaşlı hissedebilir. Ancak yaşlı biri kendini taze ve güçlü hissederek yaşını hiç umursamaz. Öte yandan yaşlanmak ve yaşlı hissetmek her zaman aynı şey değildir. Kimisi orta yaşta önce akıl sonra vücut zayıflıklarına yenik düşer ve kendini yaşlılar arasında görür. Bazıları ise yaşlılıkta bile zayıflıklara ve zayıflık inancına teslim olmaz. İzzetli ve başı dik olarak hayatını sürdürür. Yaşlıların öz saygınlığı ve izzeti inişli çıkışlı bir dönemde insanı misyonunu gerektiği gibi yerine getirmesinden kaynaklanmaktadır. Böyle bir yaşlı şimdi de bir eski bir neslin temsilcisi haline gelmiş, çok sayıda değerli deneyime sahip olmuş ve bu şekilde toplumun diğer kuşakları ile beraber yaşamaktan gurur duymaktadır. Evet değerli dinleyicilerimiz, bizde bu neslin deneyimlerine ihtiyacımız vardır. Bunun için de görevimiz bu eski nesle saygı duymaktır. Yaşlılara saygı ve onları onurlandırmak İslam kültürünün açık öğretilerinden biridir. Nur ve Hidayet kitabı olan Kur'an-ı Kerim'de ise İsra suresinin 23. ayetinde şöyle buyurulmaktadır. Rabbin sadece kendisine kulluk etmenizi ve ana babanıza iyi davranmanızı emretti. Onlardan biri veya ikisi senin yanında yaşlanırsa onlara öf bile deme, onları azarlama. İkisine de gönül alıcı güzel sözler söyle. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem de değerli sözlerinde hep bu konuya değinmiş ve şöyle buyurmuştur. Ümmetimin yaşlılarına saygı duymak, bana saygı duymak demektir. Hazreti Ali aleyhisselam da yaşlıların saygınlığının korunmasının insanın kendine olan saygısını gösterdiğini belirterek şöyle buyurur. Büyüklerinize saygı duyun ki küçükleriniz size saygı duysun. Evet değerli dinleyicilerimiz, Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla hazırladığımız sohbetimizin sonuna geldik. Programımızın sonunda bizleri parstoday.com üzerinden takip edebileceğinizi, ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir'e gönderebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz. Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
...15 yaşındaki büyük insan Ali Lendi anısına.
Değerli dinleyiciler, İran'da sosyal medyayı fedakarlığına hayran bırakan kahraman evlatlarından 15 yaşındaki şehit Ali Lendi anısına hazırladığımız sohbetimizde birlikteyiz.
Ali Lendi hakkındaki sohbetimize başlamadan önce sizleri İran'ın geçmişte büyük fedakarlıklara ve kahramanlıklara imza atan bazı cesur evlatları ile tanıştırmak istiyoruz.
Behnam Muhammed'i henüz 13 yaşında ufak ama çevik, afacan ve tatlı dilli bir çocuktu. Behnam Hurremşehir direnişinde keşif yapıyordu. Bazen Irak'ta askerlerin eline düşüyordu. Birkaç kez annemi arıyorum, onu kaybettim demişti. Irak'ta askerleri 13 yaşında ufak bir çocuğun keşif yapmak için gelmiş olacağını düşünmeden onu bırakırdı. Bir keresinde onu yakalayan Iraklı askerler yüzüne birkaç tokat atmıştı. Geri döndüğünde elini yüzüne tutmuş hiçbir şey demiyor. Sadece direnişçi gençlere Iraklı askerlerin nerede olduğuna işaret ediyordu.
Bir keresinde de Behnam Iraklı askerlerden ganimet aldığı silahla 7 Iraklı askeri esir almıştı. Hurremşehir Iraklı askerlerin eline geçtiğinde Behnam üzerine toz toprak döküyor, saçlarını dağıtıyor ve ağlayarak sokakları dolaşıyor ve kaybolmuş numarası yaparak Iraklı askerlerin saklandığı evleri tespit ediyordu. Iraklı askerler de ağlayan, üstü başı toz toprak içinde olan bu çocuğa bir şey demiyorlardı. Behnam bazen Iraklı askerlerin mevzilendiği evlere giriyor ve sağ dilsiz numarası yapıyor ve askerlerin gafletinden yararlanarak mermi ve konservelerini alıyordu. Behnam Muhammed'i Hürremşehir düşmeden birkaç gün önce Bas ordusunun gittiği okula isabet eden havan topu yüzünden şehit düştü.
Muhammed Hüseyin Fehmi de henüz 15 yaşındaydı. Cephede Iraklıların tank direnen sesi yaklaştıkça yaklaşıyordu. Muhammed Hüseyin büyük bir çaba ile yaralanan arkadaşını cephenin arkasına taşıdı ve tekrar barikatına döndü. Ancak Irak tankları İslam mücahitlerine doğru saldırıya geçmiş ve onları kuşatma altına almak istiyordu. Muhammed Hüseyin kararını verdi ve beline birkaç el bombası bağlayarak Irak tanklarına doğru yürümeye başladı. O sırada bacağına bir kurşun isabet etti. Muhammed Hüseyin bacağından yaralanmıştı ama yine de koşmaya devam etti ve en önden gelen tankın yanına yaklaştı ve üzerindeki el bombalarını patlatarak tankı imha etti. Kendisi de paramparça olup şehit düştü. Irak'ta askerler İranlı güçler saldırıya geçtiğini zannederek moralleri çöktü ve tankları bırakarak kaçmaya başladı. Sonuçta kuşatma kırıldı ve destek güçleri ise geldi ve bölge Iraklı askerlerden temizlendi.
Gerçekte fedakarlık kültürü İran diyarının tarihi ve kültüründen kökü olan bir kültürdür. Nitekim ilkokul 3 öğrencileri hala demir yolunda çöken köprüyü görüp üzerindeki elbisesini yakarak yaklaşan trenin lokomotifçisini uyaran fedakar insan Rizeli Hacevi'nin kahramanlık ve fedakarlık öyküsünü okuyor. Rizeli yaklaşık yarım asırdır tarih sayfaları arasında fedakarlığı simgeliyor. Rizeli'den sonra da bu tür fedakarlıklara bir gün zalim Pehlevi rejimiyle mücadele meydanında bir başka gün dişine kadar silahla donanmış Bağız ordusu ile savaşta yine bir başka günde sel, deprem, kuraklık ve korona salgını gibi alanlarda mağdur insanlara hizmet sunmakta bu gençlerin fedakarlığına şahit oluyoruz. Ve bu kez şehit Hüseyin Fehmi'de şehit Behnam Muhammedilerin kuşağından bir genç vatandaşlarını yangından kurtarmak için ateşin ve alevlerin ortasına atlıyor ve canını feda ederek izzet, şeref ve fedakarlığa yeniden anlam kazandırıyor.
Tahran Radyosu.
İran'da sosyal medyayı fedakarlığına hayran bırakan, bu kavramı yeniden mana eden kahraman evlatlarından 15 yaşındaki şehit Ali Lendi, bu diyarın yeni fedakar ve kahraman evladıdır. Ali teyzesinin mahallesinde oynuyordu. Birden bir patlama sesi duydu. Komşusunun evi yanıyordu ve alevler her tarafı sarmıştı. İçeriden gelen ve yardım talep eden feryatlar genç Ali'yi kendisine düşünmeyi unutturdu. Hiç beklemeden alevlerin arasına daldı ve alevlerin arasında kıvranan iki kadını gördü. Ali büyük bir fedakarlık örneği sergileyerek onları alevlerin arasından kurtardı ve ardından yanan tüpü alıp oradan uzaklaştırmaya çalıştı. Ancak alevler onu da yaktı.
Teyzesinin kızları Ali'nin hemen üzerine su dökerek ambulans gelinceye kadar daha fazla yanmasını önlemeye çalıştılar. Fakat bir süre sonra acil servis ambulansı geldi ve Ali ilk müdahale yapıldıktan hemen sonra İzye kentinden Ahvaz kentine götürüldü. Ama maalesef 2 hafta ölüm kalım mücadelesi veren Ali kurtarılamadı ve genç kahraman Hakk'a yürüdü. Genç Ali Rendi'nin fedakarlık öyküsünü duyan herkesin yüreği burkuldu ve toplumda ve kamuoyunda insaniyet, ahlak, mertlik ve fedakarlık gibi kavramları hatırlatıldı. Ali, 2 insanın hayatını kurtararak ülke genelinde milli gurur ve dayanışma duygusunu alevlendirdi ve her tarafı fedakarlığının hoş kokusu ile etkiledi. İzeri genç, alelendi, bugün tarihin en büyük kahraman insanları seviyesinde, insaniyet semalarında bir yıldız olarak yerini aldı ve insanlığa fedakarlık dersi verdi.
Ali hastaneye kaldırıldığında kendisinden ne arzusu olduğu soruldu. Ali, Kerbela'ya ziyarete gitmeyi arzu ediyorum, dedi. Ali'nin amcası şöyle diyor. Ali hep bir gün Kerbela'yı ziyaret etmeyi arzu ediyordu. Ben ve kardeşlerim birkaç kez Kerbela'ya gitmiştik. Ali her seferinde bizden onu da götürmemizi istiyordu. Ben de ona ilkin Hüseyin'i olmalısın. İşte o zaman bizimle gelebilirsin diyordu. Bu hadiseden sonra Ali hastanede benden sordu. Amca şimdi artık Hüseyin'i oldun mu?
Ali'ye sen artık İzzet'in kahramanısın dediklerinde de Ali şöyle karşılık verdi. Benim yerime kim olsaydı aynı şeyi yapardı ve eğer tekrar böyle bir olayla karşılaşırsam yine aynı şeyi yaparım dedi. Kuşkusuz fedakarlık ve canını feda etmek her insanın gözünde takdir edilen bir konudur. Ancak bunu yaptıran şey ise İranlı gençlere ta çocukluk çağından itibaren aşılanan iman ve aşktır. Öyle ki İzeli genç Ali bu fedakarlığı İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın fedakarlığı kadar değerli olup olmadığını kaygı ediyor ve acaba imam ondan hoşnut mu değil mi bunları düşünüyor.
İslami kültürde dinde bir insan yaşamının tüm alanlarında semavi liderlerinden ilham alarak başkalarına yardımcı olmaya ve insanlara hizmet etmeye çalışır. Sanki İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın bu değerli sözleri Ali'nin ruhuna işlemişti. İmam şöyle buyuruyor, İnsanların sorunlarını bertaraf etmeniz size sunulan ilahi nimetlerdendir. Dolayısıyla bu nimetlere minnet ve eziyetle bozmayın.
Fedakar insanları hakiki imanları sayesinde Allah yolunda cihad edenlerin saflarında yer alır ve canını malını feda ederek Allah'ın dinine yardım eder. İslam dinini canlı pahasına savunan insan elinden geleni yapar ve pak kanı İslam'ı ve İslami değerleri koruma uğruna akar. Böyle bir insan Allah katında en büyük derecelere ulaşır. Nitekim Allah Resulü de Allah yolunda şehit olanların kanının değeri hakkında şöyle buyurur. Allah katında onun yolunda akan bir damla kandan daha değerli bir damla yoktur. Yüce Allah, Kur'an-ı Kerim'de hayır işlerinde birbirinize yardım edin diye buyurur. Allah-u Teala ardından başkasına yardım edenlere hitap ederek şöyle buyurur. Senin mükafatın benim üzerimedir ve sana cennetten başka bir yer beğenmem.
Kuşkusuz Ali Lendi gibi insanların varlığı tarihte gelecek kuşakların fikri ve ahlaki yaşamı için normal yaşamda gerekli olan su kadar zaruridir. Ali Lendiler günümüz dijital hayat tusa olan kuşağa hayat en gerçek kahramanlık meydanı olduğunu hatırlatıyor. Ali Lendi küçüktü fakat büyük bir insan gibi başkalarına yardım etmeyi ve sevindirmeyi bir değer, bir kültür yaptı. İmam Ali Aleyhisselam bu kültür hakkında şöyle buyuruyor. Canım elinde olan Allah'a andolsun ki bir afet durumunda veya bir sıkıntıda yokuş aşağı akan, selden daha hızlı yardıma koşan ve hayat kurtaran bir insanın amelinden başka hiçbir amel insanı sevindiremez.
Kahraman genç alirlendi. Halk ve yetkililerin katılımıyla düzenlenen muhteşem bir cenaze töreniyle toprağa verildi. Adı hem analara hem tarihte kayda geçti. Ruhu şad olsun Ali'nin. o büyük kahramanın.
Muhterem dinleyiciler, İran'ın kahraman evladı Ali Lendi'yi ve diğer kahraman evlatlarından bazılarını anlattığımız sohbetimizin sonuna geldik.
Programımızın sonunda bizleri www.parstoday.com üzerinden takip edebileceğinizi, ayrıca turkish@ws.irib.ir üzerinden görüş ve isteklerinizi iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19.395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 ve 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Esen kalın.
Thank you.